Ayrım 7, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, Sayfa 70. Şapka ve Annesi. Fethullah Gülen her Amerikan şeriatçısı gibi şapka düşmanlığını Küçük Dünyam adlı kitabında çok ustaca işliyor. Kitlelerin sevgisini sarığa yönlendirmeye çalışıyordu. Bu arada her zaman olduğu gibi yine birçok çelişkileri de sergiliyordu. Nasıl sergilemesin? Sipersiz keplerle bir Mekke devrinin hayaline gidiyor bir Amerika'ya. Sipersiz kepleri bir sarığa benzetiyor bir Amerikan bari keplere. Amerika nire, Mekke nire, ne alaka derseniz Gülen tipi Müslümanlıkta ikisi bir arada oluyor. Ancak Allah'ın emirleriyle CIA ve ABD'nin kanunları çatıştığında ise Fethullah Gülen kıbleyi ABD'den yana döndürüyor, böylece meseleleri ılımlıca hallediyordu. Son yıllarda hacca gidip Kabe'yi tavaf edeceğine Amerika'ya gidip Beyaz Saray'ı tavaf ediyordu. Kıblesini bulmuş ABD'de 100 dönümlük devasa çiftlikte mesut ve mutlu yaşıyordu. Kur'an'ı kaç yaşında öğrendiğini ve hatmettiğini hatırlayamayan Fethullah, 3 yaşında gerçekleştiğini iddia ettiği şapka ile ilgili bir olayı şapka düşmanlığı adına oldukça net hatırlıyordu. Küçük Dünyam adlı kitabın 42. sayfasında yer alan bu olayı kendi ağzından dinleyelim. Dinleyelim de Gülen'in olağanüstülüğüne bir defa daha tanık olalım. Sene 1941, 3 yaşındayım. Damın üzerinde oturmuş gelip gidenleri seyrediyorum. Bu arada askerler de gelip gidiyorlardı. Aralarında konuşuyorlar ve şakalaşıyorlardı. O devirlerde askerlerin başına taktıkları kep siperliydi. Fakat yeni yeni sipersiz Amerikan vari kepler de vardı. Ben sebebini bilmediğim bir çağrışımla bu sipersiz keplere daha bir sempati duyuyordum. İlk gördüğüm sipersiz kepin bendeki hatırasını ve derin izini hiç unutamam. İşte ben böyle damın üzerinde oturup seyre koyulmuşken birisinin başında dediğim gibi sipersiz bir kep gördüm. Bu diğerlerinden onu ayıran en belirgin özellik. Birden sipersiz kep giyen asker gözümle başkalaşıverdi. Bütün tecessüsümü insiyaki bir cebrilikle üzerinde topladı. Sanki o anda ondan başka kimseyi gözüm görmüyordu. Neden ve niçin bu asker dikkatimi bu kadar çekmişti? Fizyonomisinde bir seçkinlik mi söz konusuydu? Yoksa o asker kıyafeti tümünde diğerlerinden ayrı mıydı? Hayır, sadece başındaki kep sipersizdi ve benim dikkatimi çeken de sadece bu hususiyeti olsa gerekti. Ama bir kepteki siper meselesi niçin bu 3 yaşındaki çocuğu bu kadar meşgul ediyordu? Veya siberli kepe onun bu kadar tepkisi nedendi? Bütün bunları o yaşımda çözebilmem elbette mümkün değildi. Bir ara bu ere hitap eden birisi Ebu Talip diye seslendi. İşte o zaman bu er benim gözümde büyük bir kahraman oluverdi. Tepeden tırnağa değişmiş ve seçkinleşmişti. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Gülen bu düşünceleri daha 3 yaşındayken, sümükleri burnundan akarken, çişini bile söyleyemeyip altına yaparken gerçekleştiriyor. 60 yaşında bol bol ağlayan birinin 3 yaşında bu düşüncelere sahip olmasını beklemek, hele bir de bunları 60 küsur yaşında bu denli net hatırladığına inanmak saflık ötesi bir şey olurdu. Gülen laik demokratik cumhuriyetin kazanımlarını olan düşmanlıklarını dile getirmek için her yolu mubah görüyordu. Özellikle yalanı, uydurma hikayeleri. İzleyelim. Babam evde Ebu Talip'ten bahsediyordu. Ondan bahsederken hep saygılıydı. Babamın dilinde dolaşıp duran bu isim elbette büyük bir insan, büyük bir kahraman olmalıydı. Gerçi Ebu Talip hakkında adından başka hiçbir şey bilmiyordum. Fakat babama olan saygım Ebu Talip'e de saygımı besliyordu. Evet, demek ki babamın bahsettiği o büyük insan Ebu Talip işte benim karşımda duran bu adam diye düşündüm. Elbette Ebu Talip'in 14 asır evvel yaşamış olduğunu o yaşta bilmem imkansızdı. Zaten söylediğim gibi Ebu Talip'in kimliği de benim için o anda mühim değildi. Sadece hayalime yerleşmiş bir kahraman da o kadar. Meğer o kahraman yaşıyormuş, hem de bizim köye gelmiş. Ebu Talip'i görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve hiçbir şeyden habersiz arkadaşlarının arasında gideceği yere doğru gevşek adımlarla ilerleyen bu askere hayran hayran bakıyorum ve onu kahramanlaştırıyorum. Gülen 3 yaşında gördüğü kepli asker masalıyla içindeki kini şöyle döküyordu. Çünkü onun başındaki kepki, ben onu bere olarak düşünüyorum, bütün diğer siperli kep giyenlere karşı bir baş kaldırışın ifadesiydi ve bu kahraman bunun kavgasını veriyordu. O anda dedem Şamil Ağa'nın başından hiç çıkarmadığı sarığı ile bu bere birbirine karışıyor. Jandarma korkusundan dolayı başına siperli şapka giyen köylülerle dedem arasındaki farkı bu askerlere tatbik ediyorum. Babamın da daima sarıkla dolaşması bu çağrışıma ayrı bir buğut kazandırıyor ve ben sarıklı ve sipersiz kep giyenlerin safında yer alıyorum. Ve bunun liderliğine de Ebu Talip'i oturtuyorum. Fethullah Gülen bu ince tahlilleri bir dam üzerinde ve 3 yaşında yapıyor. Ve bu değerlendirmeler Fethullah Gülen'de olağanüstü görünme gayretlerinin nedenli bir saplantı halinde olduğunu da açık bir biçimde ortaya koyuyordu. Ve gene ayrıca ben sarıklı ve sipersiz kep giyenlerin safında yer alıyorum şeklindeki sözleri de Türkiye Cumhuriyeti'nde devrim kanunlarına bakışı, Atatürkçülüğe ve jandarmaya olan kini hakkında da bir gösterge oluyordu. Gülen'i olağanüstü olarak tanıtmak amacıyla kaleme alınan ve cemaat tarafından basılıp dağıtılan kitaplarda yalanlar yalanlara karışarak adeta bir yalan galerisine dönüşüyordu. Gülen'in bu kitaplarda anne tarafından Kurt İsmail Paşa'nın torunu olduğu vurgulanıyordu. Oysa Kurt İsmail Paşa dedikleri, gerçek kimliğini gizlemek için Kürtlüğe sığınan Kürt İsmail'di. Kaldı ki paşalığı ise kim kaybetmişti ki o bulsun? Fethullah Gülen, annesi Refia Hanım'ı ve dolayısıyla kendisini olağanüstü biri olarak göstermeye şöyle devam ediyordu. Benim ilk Kur'an hocam validemdir. Kendi anlattığına göre bana 4 yaşında Kur'an okumayı öğretmiş. Bir ay içinde de hatmettiğimi söyler. Ben hatmettiğimi hatırlamıyorum. Ancak bütün köylüye yemek verdiler. Birisi de bana senin düğünün oluyor dedi. Utandım, ağladım. O günden hatırımda kalan sadece bu hatıra var. Daha 3 yaşındayken sözde yaşadığını söylediği siperli sipersiz şapka ile ilgili olarak akıllara durgunluk verecek bir hafıza ve zeka örneği sergileyen ve böylesi bir değerlendirmeyi yapabilmek için 1 yaşında birçok siyasi ve felsefi kitap okuması gereken ki, yakında 1 yaşında Tolstoy'dan Sartre'a kadar birçok yazarın kitabını da hatmettiğini, 2 yaşında Arapçayı söktüğünü de açıklayabilecek kapasitede olan Gülen, her nedense Kur'an'ı 4 yaşında öğrendiğini ve hatmettiğini annesinin sözleriyle hatırlayabiliyor. Ve bu sözleriyle de esasen 3 yaşında çok çok olağanüstü bir zeka ve hafıza örneği veren kendisini yine kendisi yalanlamış oluyordu. Gülen bu haliyle de kendi kendisinin Brütüs'ü haline geliyordu. Haydi Gülen 4 yaşında Kur'an'ı hatmettim şeklinde kuyruklu yalanı yüzü hiç kızarmadan söyleyebildi. Ya buna inananlar? Böyle bir yalana bir insan nasıl inanabilir? Kim 4 yaşında ne yaptığını hatırlayabiliyor? Kim Arapçayı hiç bilmediği halde hem de 4 yaşında yaklaşık 600 küsur sayfa Kur'an'ı okur ve hatimeder? Gülen üfürmeye devam ediyordu. O devirde Kur'an okutmak yasak olduğu için annem beni gece yarısı uykudan kaldırır ve bana Kur'an öğretirmiş. Zaten bütün köylün kadın ve kızına Kur'an'ı validem öğretmişti. Esasen tek başına bir kadının 15-20 kişinin sofraya oturduğu bir evin bütün işlerini yaptıktan sonra bir de Kur'an öğretmeye vakit bulabilmesi hakikaten zor bir meseledir. Hem o günkü kadına ait işler sadece ev işleriyle sınırlı değildir. Davarların sağımını yaptığı gibi kadınlar tarla ve bahçede de çalışırlardı. İşte bir taraftan idari baskı, diğer taraftan kendisine ait yapması gereken zor işler. Buna rağmen gündüz boş vakitlerinde köyün kadın ve kızına, geceleri de bana Kur'an öğretmesi hakikaten şaşılacak bir gayret ve çalışma örneğidir. Fethullah Gülen'in anlatımlarından anlıyoruz ki annesi de, dedeleri, babası ve kendi gibi olağanüstü biri. Evde her gün 15-20 kişiye yemek pişiriyor, çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkıyor, tarlada çalışıyor, hem de her gün, üstelik belinden ve ayaklarından rahatsızlığı ve ağrıları olduğu halde. Ve tüm bunlara rağmen Fethullah'ın atmada sınır tanımayan, yüksek ufkundan doğan anlatımlarına göre, o devirde Kur'an okutmak yasak olduğundan, bir de onu gece yarısı kaldırarak Kur'an'ı hatmettiriyor. Hem de Gülen 4 yaşındayken ve bir ay içinde de hatim indiriyor. Üstelik Gülen'in anlatımlarına göre şu haldeyken: "Ben bildim bileli annemin hayatı çileli geçmiştir. Bir kere onun bel ve ayaklarının ağrımadığı hiçbir devreyi hatırlamıyorum. Ayrıca tifo dahil birçok ağır hastalık geçirmiştir. Ve yine bildiğim kadarıyla belli bir devrede vücudunun tamamı Hazreti Eyyub gibi yara ve resarmıştı. Bütün bunların yanında bakım ve görünümünün yapması gereken hayatta kalmış 8 çocuğun anasıydı. Bütün bunlar da elbette onu fiziki olarak yıpratıp sarsmıştı." Anasının hayatının bütünüyle çileli geçtiğini anlatan Fethullah, koyun ve ineklerin sağımının da annesine kaldığını söylüyordu. Fethullah'ın annesi köyün kadın ve kızlarına da gündüzleri Kur'an öğretiyor. Fethullah bu sözleriyle zor bir dönemde, çok olağanüstü şartlarda, gece yarıları uykudan kaldırılarak gizli gizli Kur'an öğrendiği şeklindeki açıklamalarını yine kendisi tekzip ediyordu. Öyle ya, devletin baskı ve zulmünden annesi Fethullah Kur'an öğretmek için gece yarısını bekliyor ve öğrenimi Gülen'i uykudan kaldırarak sürdürüyordu. Yine aynı anne, yine aynı hükümetin baskısı ve zulümlerinin olduğu aynı gün köyün kadın ve kızlarına gündüz Kur'an öğretiyordu. Gülen birbiriyle çelişen açıklamalarıyla sözlerinin güvenilirliğini, doğruluğu ve ruh sağlığı konusunda ciddi şüphelere neden oluyordu. Fethullah Gülen, Küçük Dünyam adlı kitabının 25. sayfasında yer alan 4 yaşında gizli gizli gece yarıları Kur'an okumayı öğrendiğini belirten sözleriyle, aynı kitabın 33. sayfasında 6-7 yaşlarında okula gitmesiyle ilgili olarak kaç sene okula gittiğini, kaçıncı sene okulu bitiremeyerek okuldan kovulduğunu net olarak hatırlamayarak yine kendi kendisiyle çelişkiye düşüyordu. İzleyelim. "Yaşım tutmadığı için ilk sene beni okula almadılar. Okula gittiğimde yaşım yine tutmuyordu fakat devam ettim. 2 veya 3 sene okula gittim." Fethullah Gülen 6-7 yaşlarında kaç sene okula gittiğini anımsayamıyor. Ama 3 yaşında siperli sipersiz şapkalarla ilgili yaptığı tehlikeli değerlendirmeleri en ince ayrıntılarına kadar hatırlıyordu. Gülen Küçük Dünyasında okul ile ilgili anılarını anlatmaya şöyle devam ediyordu: "Öğretmenlerimden birisi aşırı din düşmanıydı. Benim teneffüslerde dahi namaz kılmamı hazmedemezdi. Ancak ben yine bir sıranın üzerine çıkar ve namazımı kılardım. Adımı molla koymuştu. Bütün sebep de namaz kılmam." Gülen'in anlatımlarına inanacak olursak, 40'lı yıllarda Korucuk gibi en ücra bir köyde ilk mektebe ders vermek için birkaç tane öğretmen geliyordu. Oysa o dönemlerde köylük yerlerde tüm okula bir öğretmen bile zor düşüyordu. Kaldı ki çok büyük yerleşim bölgelerinde bile ilk mektebin 1. sınıfında derslere giren öğretmen 5. sınıftan mezun edene kadar devam eder. Gülen ne kadar küçük yaşta namaz kıldığını vurgulamak için böyle garip bir açıklamanın ardına sığınıyordu. Bakın Gülen namaz masallarına nasıl devam ediyor: "Benim namazım çok erkendir. Sonra bir kısmını yanlış kılmışımdır diye kaza ettim. Ama zannediyorum namaza 4 yaşında başladım ve bir daha hiç aksatmadım." Fethullah Gülen kitabının 25. sayfasında görüleceği üzere 1942 yıllarında, yani kendi ifadesiyle 4 yaşlarında, tek parti döneminde Kur'an'ı gizli gizli gece yarısı uykudan kaldırılarak öğreniyor. Ama ne kadar ilginçtir ki yine aynı Gülen aynı kitabın 33. sayfasına gelindiğinde aynı dönemlerde namazını okulda hem de sıraların üzerinde kıldığını anlatıp din düşmanı öğretmeninin de kendisine molla dediğinden bahsediyor. Gülen'in çelişkileri bitecek gibi değil. 4 yaşında namaza başladığını belirtip, o dönemlerde hatalı kıldığı namazları kaza ettiğini söylerken din bilgisi hakkında da şüpheler doğuruyordu. Oysa en cahil Müslüman dahi bilir ki, namaz bali olduktan sonra farzdır ve bali olmadan önce alışmak niyetiyle kılınabilecek namazların hata şüphesiyle kazasının kılınması söz konusu değildir. Bu durum gene maalesef Fethullah Gülen'in sahip olduğu din bilgisi yönünden ciddi kaygıları beraberinde getiriyordu. Fethullah Gülen'in annesi de Kur'an aşığıymış. Ama nasıl oluyorsa çocuğuna İslami veya Türk ismi değil de Hristiyan inancına ait bir isim veriliyor. Mesih. Murat Alptekin tarafından kaleme alınan ve cemaatin yayın evi olan Muşlu Yayınlarınca basılan Gurbetteki Öğretmen M. Fethullah Gülen adlı kitabın 26. sayfasında yine cemaate ait Işık Yayın Evince yayımlanan ve Ertuğrul Hikmet tarafından yazılan Himmeti Milleti Olan İnsan M. Fethullah Gülen adlı kitabın 25. sayfasında yine bir kaza namazı kazası yer alıyor, okuyalım. Daha çocuk yaşlarında ibadetlerine verdiği önem hoca efendinin başka bir yönüdür. Daha 12 yaşındadır. Bir gece eve geç gelir. Annesi oğlum neredeydin bak seni merak ettim diye sorunca hoca efendi anne mescitteydim 70 rekat namaz kıldım der. Bunun üzerine annesi oğlum ne namazı kıldın diye tekrar sorunca kaza namazı kıldım cevabını verir. Bazı kitaplarda Fethullah'ın 4 yaşında bazılarında ise 5 yaşında namaz kılmaya başladığı ve bir daha asla bırakmadığı da vurgulanıyor. Kaza namazı kıldığı yaş da 12 olarak gösteriliyordu. Haydi Fethullah kaza namazı ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. Annesi deseniz bu durumdan o da habersiz. Peki koskoca cemaatten bu yayınlardaki bu büyük hataları düzeltecek hiç kimse neden çıkmıyor, çıkamıyordu? Müritlerin böyle bir vahim durumda bile konuşma, uyarma hakkı ve cesareti bulunmuyor muydu? Kerametler İncil'den. Gülen'in anlatımlarına dayanan bu kitaplarda böyle vahim hataların yapılmasının kaynağını onun ilişkilerinde aramak gerekiyordu. Gülen CIA ajanı ve Türkiye ve Orta Doğu masası şefi Graham Fuller'ın yakın arkadaşıydı. Fuller Gülen'in ABD'de sürekli oturmasından, Yahudi cemaatleriyle olan ilişkilerine kadar baş destekleyicisi ve organizatörüydü. Bir başka CIA şefi Abramovitz, Gülen'i Papa ile buluşturuyordu. CIA'nın Balkanlar Masası şefi Rum kökenli George Fidas da Gülen'e ABD'de kalması için kefil oluyordu. 1946 yılında ülkemize gelen ve ılımlı İslam denilen Protestan İslam'ı yaymak ve hakim kılmak için hep Gülen'i destekleyen Graham Fuller, Gülen'in kerametlerini İncil'den seçiyor. Gülen de onları gerçekmiş gibi afyonlanmış müritlere anlatıyor. Sorgulama kültürü ve cesareti olmayan müritler de bütün bu saçmalıkları yutmak zorunda kalıyordu. Elin Hristiyanı bali ne demek, kaza namazı şartları nasıl oluşur bilmeyince İncil'den aldıkları bazı bölümleri ılımlı yani Amerikano İslam'ı uyarlamaya kalkınca çelişkiler yumağı ortaya çıkıyordu. Luka İncil'i 2. bab 41 ve 52. ayetlerde İsa'nın dine yönelişinin en yoğun ve net olarak tanımlanmasındaki yaşı 12'dir. Öyleyse Amerikano İslam'ın hoca efendisi de 12 yaşında böyle bir olay gerçekleştirmelidir. Ufak bir ayrıntı olan bali durumunu CIA nereden bilsin? Luka İncil'i 2. bab 41 ve 52. ayetlerde İsa 12 yaşındayken anne ve babası ile Yeruşalem'e gelirler. Bayramlarını burada geçirirler. Sonra geldikleri grupla beraber eve dönmek için yola çıkarlar. Bir günlük yol gittikten sonra İsa'nın yanlarında olmadığını anlarlar. Bu nasıl hikaye demeyin, ben uydurmuyorum, İncil'de yazıyor. Bir günlük yoldan geri dönüyorlar, etti 2 gün. Bir günde Yeruşalim'de arıyorlar, oldu 3 gün. 3. gün kiliseye baktıklarında onun orada olduğunu görürler. İsa'ya neden bize böyle ettin diye sorduklarında ondan, neden beni aradınız? Bilmiyor muydunuz ki benim yerim mabettir, babamın evidir cevabını alırlar. Şimdi İsa'nın başına böyle bir olay 12 yaşında gelir de Fethullah'ın neyi eksik? Onun da 12 yaşında İslami versiyonda bu tür olayı olması gerekmez mi? Gerekir. Siya ne için var? Fethullah da camiden eve geç gelir. Nedeni 4 yaşında başladığı ve bir daha kendi deyimiyle asla bırakmadığı namazları için 12 yaşında 70 rekat kaza namazı kılmasıdır. Yerseniz tabii. Gülen şeytanla da sıkı ilişki içindedir. Zaman zaman sohbet ettikleri de olur. Küçük Dünyam adlı kitabının 119. sayfasında şeytanla arasında şu konuşma geçer. Gülen'in kendi anlatımlarından okuyalım. Bir gün sabah namazı için yine ikinci kat mahfiyle çıkmıştım. Sabah namazını aynı duygular içinde kıldım. Namazdan sonra evrat ve eskâr ile meşgul oluyordum. Ansızın kendini görmedim fakat sesini bütün baskısıyla vicdanımda duydum. Şeytan bana hele buradan aşağıya bir kendini at diyordu. Gördünüz mü? Şeytan Gülen'i nasıl kandırmaya çalışıyor. Gülen bu yer mi? Şeytana kahramanca direnir. Nasıl mı? Hadi onu da yine Fethullah'tan dinleyelim. Israrla birkaç defa bana kendini buradan at dedi. Ben kendimi buradan atmamın ne faydası var ki dedim. Olsun sen at diye cevap verdi. İyi ama niçin diye tekrar sordum. O yine zararı yok. Sen kendini buradan at diye ısrar etti. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle geri çekildim. Gülen'in başına gelen bu sözde bu olay İsa'nın da hayatında yer alıyordu. Luka İncili 4. bab 7. 13. ayetlerde, Matta İncili 4. bab 5 ve 7. ayetlerde Gülen'in şeytan ile macerasının benzeri Hazreti İsa'nın da başına geliyordu. Ne yani? Siz şimdi Gülen'in siyacı dostlarıyla beraber bu olayı buradan kopyaladığını mı düşünüyorsunuz? Olur mu? Hazreti İsa Gülen'den yürütmüştür. Neyse İncil'den ilgili bölümü okuyalım. O zaman iblis onu mukaddes şehre götürdü ve mabedin kulesi üzerine koyup kendisine dedi. Eğer sen Allah'ın oğlu isen kendini aşağıya at çünkü yazılmıştır. Meleklerine senin için emredecek ve ayağını bir taşa çarpmayasın diye elleri üzerinde seni taşıyacaklar. İsa ona dedi, sen Allah'ın Rabbi denemeyeceksin. Görüldüğü gibi İncil'de geçen bu olay kötü bir kopyalama ile Fethullah Gülen'in ağzından cemaat tarafından yayımlanan kitaplarda insanlarımıza yutturulmaya çalışılıyordu. Hazreti İsa'nın İncil'de anlatılan hikayesine göre en önemli özelliği hastaları iyileştirmesi, körlerin gözlerini açarak görmelerini sağlamasıydı. Siyah istasyon şeflerinin en yakın arkadaşı olan Gülen de Hazreti İsa gibi şifacılar arasına katılıyordu. Ancak bazı farklar da olmuyor değildi. Hazreti İsa'nın iyileştirdiği hastalara tüm Filistin tanık olurken Gülen'inkine ise sadece kendisi şahit oluyordu. Hazreti İsa körlerin gözlerini açarken Gülen görenlerinkini bile kapatıyordu. 7. ayının sonu. Sayfa 80.